Ayrım 32.
Noel gecesi Sior Belita'nın size göstereceği mağaraya geleceksiniz. Kuzularınızı da birlikte getireceksiniz. Korkmayın, bir şey yapacak değilsiniz. Sadece mağaranın ağzında dikilip asalarınıza dayanarak içeride olup bitenleri seyredeceksiniz. Bütün işimiz bu. Yeni doğan İsa'yı gören çobanlar olacaksınız. Clara'ya da bir haber gönderdi. Agnes hemşireyi bana yollayın, kendisine söyleyeceklerim var. Meryem ana olacak dedi bana. Adı Agnes olduğundan seçtim onu. Melekleri canlandırmak için yeni rahipler bulup getirmek üzere beni Portiuncula'ya gönderdi. Kundak ve bez taşıyacaklar ve Ulu Tanrı'ya hamdolsun, yeryüzünde sükun olsun, insanlar arasında iyi niyet hüküm sürsün diye şarkı söyleyeceklerdi. Pasifiko kardeş onlarla birlikte olacak, lafta çalacaktı. Peder Silvestro da töreni yönetecekti. Noel gecesi Sior Belita her şeyin hazır olduğunu, bizi beklediğini bildirdi. Bernardo, Sior Pietro, Masio ve Peder Silvestro hep birlikte gece yarısı yola çıktı. Pasifiko laftasıyla Francesco'nun yanında gidiyordu. Gök pırıl pırıldı, dondurucu bir ayaz vardı. Durgundu ortalık, yıldızlar yere değecek kadar alçak görünüyordu. Her birimizin başı üstünde bir yıldız vardı. Francesco oynar gibi adımlar atarak ilerliyordu. Birden döndü. Bu ne mucize kardeşlerim, ne büyük mutluluk bahşedilmiş insanlara. Göreceğinizin farkında mısınız acaba? Tanrı bir bebek gibi, Meryem ana Tanrı'yı emziriyor. Melekler yeryüzüne inerek hamd nidaları söylüyorlar. Pasifiko kardeş, duamı almak istiyorsan, laftanı omuzumdan indir ve başla söylemeye. Ulu Tanrı'ya hamd olsun, yeryüzünde sükun olsun, insanlar arasında iyi niyet. Kulağıma eğildi. Leo kardeş, sevincimi tutamaz oldum. Bak nasıl yürüyorum, ayaklarım acımıyor artık. Dün gece Meryem ananın çocuğunu kucağıma verdiğini gördüm düşümde. Bütün civar köylerden köylüler ellerinde meşalelerle gelmişlerdi. Orman baştan başa nur içindeydi. Kalabalık bir insan topluluğunun bulunduğu mağaraya vardığımızda Francesco başını eğip içeri girdi. Arkasından da kardeşler girdiler. Ahır dipte samanla döşenmişti. Bir yanda öküz ve küçük eşek kıpırdamadan duruyordu. Yemlerini yemişler, geviş getiriyorlardı. Peder Silvestro ahırın önünde durdu ve minber önündeymiş gibi Mesih'i söylemeye başladı. Francesco kuzu gibi meleyerek ellerini yere koymuş emekliyordu. Peder Silvestro İncil okuyordu ve ilk oğlunu dünyaya getirdi. Kundakladı ve ahıra koydu. Mağaranın duvarına mavimsi bir parlaklık vurmuştu. Herkes Francesco'nun yere eğilip kucağına yeni doğmuş bir bebek aldığını gördü. Köylüler böğürüyorlar, cinnet geçiriyormuş gibi meşalelerini sallıyorlardı. Mucizeye dayanamayarak hep birlikte secdeye vardık. Başımı bir ara kaldırdığımda bebeğin minik ellerinin Francesco'nun sakalını ve yanağını okşadığını, minnacık ayaklarını oynatarak ona gülümsediğini gördüm. Francesco çocuğu başının üstüne kaldırıp yanan meşalelerin önünde tutarak seslendi. Kardeşlerim, dünyanın kurtarıcısına bakın. Köylüler ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kutsal bebeğe değmek için atıldılar ama birden o mavi parlaklık kayboldu. Karanlık sardı ahırı. Francesco görünmez oldu. Bebeği alıp kaçmıştı. Köylüler meşaleleriyle dışarı fırladılar ve ormana dağıldılar. Aradılar, taradılar, hiçbir yerde bulamadılar. Gökler mavimsi bir beyazlıkla parıldamaya başlamıştı. Doğu göğünde bir başına duran sabah yıldızı parıldıyor, oynuyordu. Gün başlamıştı. Francesco'yu yüzü Beytüllahim'e çevrili, kulübesi önünde diz çökmüş buldum. Kendisini ertesi gün gördüğümde korkmuştum. Gördüğüm şey vücut sayılmazdı. Yırtık pırtık bir hırkanın sardığı bir kemik yığınıydı. Peder Francesco dedim ona elini öperek, biraz çalı çırpı toplayıp da ateş yakayım sana. Şöyle cevap verdi. Git Leo kardeş, dünyayı dolaş. Her kulübede, her fakirhanede bir ateş bulursan, dön gel benim ocağımı da yak. Dünyada soğuktan titreyen bir tek kişi bile olsa, onunla birlikte ben de titremeliyim. Zamanla yaraları daha acı vermeye başladı. İki büklüm tortop olmuş, işkenceye dayanmak için ağzını büzdüğünü görüyordum. Başını kaldırıp bana baktığında yüzündeki aynı tanrısal mutluluk ifadesini görüyordum. Çok acı çekiyor diyordu bana. Çok acı çekiyor. Kim? O diyerek kendi göğsünü, ellerini ve ayaklarını gösteriyordu. Ama bir gece bir fare kulübenin kırık dökük kapısından girip Francesco'nun ayaklarını yalayıp ısırmaya başlayınca korkuyla sıçradı. Çocukla konuşurmuş gibi yumuşak bir sesle şöyle dediğini duydum. Fare kardeş, acı çekiyorum. Tanrı aşkına git. Acı çekiyorum. Bir sabah ot minderi üstünde tir tir titrediğini gördüm. Çırılçıplaktı. Feci soğuk peder Francesco diye bağırdım. Neden soyundun? Dünyadaki soğuktan titreyen kardeşlerimi düşündüm, dedi. Dişleri birbirine vurarak. Onları ısıtamıyorum. Ben de onlara üşüyerek katılayım, dedim. Ertesi günde şunu dedi. Vaaz etmeye giden kardeşlerin başına neler geliyor acaba? Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Ormandaki kardeşlerimizden biri olan fare, geçen gece geldi ve bir ara düşüncelerimi dağıttı. Ama iyi bir fareymiş. Git deyince gitti. Şimdi oturmuş bekliyorum burada. Ne mi bekliyorum? Biri gelip bana haber getirsin diye. Sözünü bitirir bitirmez, yalın ayak, yara bere içinde, kıvanç dolu yüniper belirdi eşikte. Kardeşliğin en saf ve sevilen üyelerinden biriydi. İlk kahramanlık dolu yıllarında bizi sık sık güldürürdü. Bir keresinde hastalanan kardeşlerden biri, ah bir domuz ayağı olsaydı diye sayıklamıştı. Yüniper bunu duyunca ormana koşmuş, meşe palamutları arasında otlanan bir domuz bulup ayağını kesmişti. Sonra Portiuncula'ya gelip ayağı kızartmış, hastaya vermişti. Francesco bunu öğrenince, başkalarına ait olan şeylere dokunmaman gerektiğini bilmiyor musun diye paylamıştı onu. Niçin böyle yaptın? Domuzun ayağı kardeşimize iyi geldi de, binlerce domuzun ayağını kesseydim yine de ruhumda yükünü duymazdım. Ama zavallı domuz bakıcısı ağlıyor, sızlıyor, ormanın içinde suçluyu arayıp duruyor. O halde Francesco kardeş, gidip bulayım onu. Hemen iyi dost olacağımızdan eminim. Ormana koşup adamı bulmuş ve ona sarılmıştı. Kardeşim demişti, domuzu tutup ayağını kesen benim. Kızmadan dinle beni. Tanrı insanlar yesin diye dünyaya domuzları göndermiş. Tanıdığım biri hastalandı ve domuz ayağı yiyemezse hiçbir zaman iyileşemeyeceğini söylemeye başladı. Adamcağıza acıdım. Böylece ayağı kesip kızarttım ve ona götürdüm. Yer yemez iyileşti. Şimdi o domuz sahibinin ruhu için dua ediyor ve günahlarını bağışlatmak için Tanrı'dan şefaat diliyor. Bu yüzden kızma, gel sarılıp öpüşelim. Hepimiz kardeşiz, Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'nın hoşuna giden bir şey yaptın, yaşa, ben de sana yardım ettim. Gel öp beni. İlkin öfkeden kudurmuş olan köylü, öfkesinin gittikçe azaldığını gördü. Çok geçmeden Yunifer'e sarılmış öpüşüyorlardı. Bağışladım seni, diyordu. Ama Tanrı'nı seviyorsan bir daha yapma böyle. Francesco, Yunifer'in domuz sahibiyle olan konuşmasını duyunca katıla katıla güldü. Yazık diye seslendi. Keşke bütün ormanlar böyle yüniperlerle dolu olaydı. Yüniper elinin tersiyle ağzını sildi. Önemli bir haber getiriyor olmalıydı. Çünkü minik gözleri kıvılcım saçıyordu. Bakışlarını üstümüzden ayırmadan başladı. Rimini'den geliyorum peder Francesco. Yolda gördüklerim. Katlanmak gereken şeyleri konuşuyor. Çevremi alıyor. Elimi öpmek için birbirlerini eziyorlardı. İyileşsin diye hastaları getiriyorlardı bana. Ben nasıl iyi edebilirdim ki onları? Ben de senin yaptığın gibi elimi başlarının üstüne koyuyordum. Ama düşüncelerim hep başka yerdeydi. Yani yaşasın aziz diye bağırarak şakaklarımı öpmeye çalışan, böğürerek çevreme üşüşen, kalabalıktan nasıl kaçacağımı düşünüyordum. Bir gün parlak bir fikir geldi aklıma. Tahmin edebilir misin ne olduğunu? Rimini dışındaki bir köye yaklaşınca yine kalabalığın beni karşılamaya çıktığını öğrendim. Ne mi yaptım? İki gülen çocuk vardı ileride. Bir tahta üstüne bir kereste yerleştirmişler. Biri bir yanda, öteki öbür yanda tahtırevalli oynuyorlardı. Hemen onlara koştum. Çocuklar, ben de öteki yana geçip sizleri aşağı yukarı sallayayım. Böylece üçümüz kahkahalarla gülerek tahtırevallide sallanmaya başladık. Tam bu sırada ziyaretçiler göründü. Başlarında yürüyen rahibin bir elinde kutsal su fırçası, ötekisinde de gümüş kaplı İncil vardı. Beni böyle oynar görünce ifadeleri bozuldu. Sabırla beklemeye başladılar. Onları kutsayayım ve birlikte getirdikleri hasta köylüleri iyi edeyim diye. Bekleşip duruyorlardı. Ama ben işimi bıraktım mı sanıyorsun? Ne gezer? Bu adam Aziz filan değil. Mecnun'un teki diye öfke içinde uludular. Yürüyün gidelim. Yürüyüp gittiler. Benim de istediğim buydu. Oradan ayrılıp Rimini yoluna yeniden koyuldum. Francesco güldü. Hayır duam seninle Yüniper kardeş, dedi. Aziz diyeceklerine Mecnun desinler daha iyi. Kutsal alçak gönüllülüğün gerçek anlamı budur zaten. Peki Rimini'de ne yaptın Yüniper kardeş, diye sordum. Daha çok anlatacağın olmalı bize. Var var kardeşim. Büyük mucize anlatayım size. Kendi gözlerimle görmeseydim inanmazdım. Hatırlar mısın, hani bir zamanlar Portiuncula'da Antonio adında yeni bir öğrenci vardı. Tanrı bağışlasın ya, aziz oldu. Bayağı aziz. Mucizeler yaratıyor. Hatırlar mısın Peder Francesco? Hani kuşlara bir gün vaaz vermiştin. Rimini de o da aynı şekilde balıklarla konuştu. Gülme, kendi gözlerimle gördüm. Antonio ırmağın tam denize döküldüğü yerde durdu. Tanımazdın görsen. Uzamış, incelmiş, yanakları çökmüş, gözleri iki kara delik olmuş. İnsan kör sanıyor. Ya o elleri ya Rabbim, bu kadar ince, uzun, çabuk hareket eden eller görmedim. Elinde bir asa vardı. Parmakları iki kere dolanmıştı. Dediğim gibi ırmağın denize aktığı yerde durmuştu. Arkasında büyük bir kalabalık vardı. Çoğu dinden sapmış kimselerdi. Antonio bunlara kaç kere boş boş şöyle buyurmuştu. Kıyıya doğru arkamdan gelin. Orada göreceksiniz. Sözünü ettiğim Tanrı'nın biricik gerçek Tanrı olduğunu. Kendi gözlerinizle görüp inanacaksınız. O gün ardından gittiler. Ben de birlikte. Antonio eğildi. Parmaklarını suya sokup havada hat çizdi. Sonra diz kapaklarına kadar suya girdi ve yüksek sesle bağırdı. Deniz ve ırmaktaki balık kardeşler, göksel babamızın adına sizleri gerçek Tanrı kelamını işitmeniz için çağırıyorum. Bu sözleri söyler söylemez deniz kaynaştı, ırmak kabardı, balıklar da toplanmaya başladılar. Kimi çok uzaklardan gelmişti, kimi dipten çıkmıştı. Her türlüsü, tatlı su levreği, dil balığı, pisi balığı, köpek balığı, uçan balık, kılıç balığı, barbunya, böcek, mercan. Bölgenin balıkları, yırtıcı balıklar, nasıl sayayım bir bir, ırmak akmaz oldu, deniz kıpırdamıyordu. Balıklar sıralandı. Önce küçükler, arkalarında orta boylular, daha büyükleri de daha derinlerde. Hepsi de başlarını suyun yüzeyine doğru kaldırmış bekliyorlardı. Hepsi sırasını alınca Antonio elini uzatıp onları kutsadı. Sonra hemen yüksek sesle vaazına başladı. Balık kardeşler, sizleri çağırdım ki göksel babamızı birlikte ululayalım. Size neler verdi neler. Kıvanç, armağanlar, servet. Su üç kez soylu bir maddedir. Serindir, temizdir, durudur. Güneş parlayınca deniz durgunken yüzeye çıkarsanız ve cümbüş yaparsanız, fırtına çıkarsa denizin durgun olduğu dibine iner, orada mutlu olursunuz. Tanrı size ne büyük çeviklik, renk ve güzellik vermiş balık kardeşler. Büyük tufan yer aldığında ve bütün yeryüzü hayvanları boğulduğunda sizler rahat ve güven içinde kabaran sularda yüzmüştünüz. Yunus peygamber suya düştüğünde ona barınak buldunuz. Üç gün sonra da yeniden karaya çıkardınız. Sizler suyun en parlak süsleri. Tanrı sizi çok seviyor ve soyunuzun ölmesini istemiyor. Bıraktığınız binlerce yumurtaya şükredin. Tanrı sizden razı olsun. Şimdi gidin. Tanrı rahmeti üstünüzden esirgemesin. Balıklar ağızlarını, açık dudaklarını hareket ettirdi. Belki de benim duyamadığım bir ilahi okuyorlardı. Kuyruklarını havaya dikip kıvanç içinde kayboldular. Deniz ve ırmak köpük köpük kaynaştı. Halk dehşet içinde Antonio'nun ayaklarına kapandı. Bağışla bizi Antonio kardeş diye bağırdılar. Haklısın, balıklar bile sesine kulak verdiler. Bu durumda biz, insanlar nasıl dinlemeliyiz? Önümüze düş, bize yol göster. Antonio öne düştü ve bizi sevinç içinde Rimini'ye götürdü. Orada büyük bir kiliseye gidip Tanrı'ya şükür duası ettik. Bu konuşma Juniper'i terletmişti. Vücudu baştan başa parıldıyordu ve denizden yeni çıkmış bir balık gibi göz kamaştırıyordu. Francesco elini kaldırdı. Pek heyecanlanmıştı. Tanrı'ya hamdolsun. Ben ölüyorum, başka biri doğuyor. Tanrı'nın yeryüzündeki tohumu ölümsüz. Ben yoruldum, faydam yok artık. Gözlerim iyi görmez oldu. Batan güneşim ben. O genç, güçlü, kuvvetli, sevinç ve ateş dolu. Doğan bir güneş o. Hepiniz onu selamlamalısınız. Elini Rimini yönünde salladı. Hoş geldin Antonio kardeş. Tanrı senden razı olsun. Benim ulaşamadığım yüksekliklere sen ulaşasın. Sustuk. Gözlerimi kapadım. Biri batan, öteki doğan iki güneş gördüm. Üzüntü ve mutluluk karışımı bir duygu kapladı içimi. Yeniden gözlerimi açarak dile getirilemeyecek bir yumuşaklıkla Francesco'ya baktım. Başı dizleri arasında kendinden geçmişti. Çevresinde olup bitenden habersizdi. Bizden ayrılmıştı. Juniper bana göz kırptı. Gidip biraz çalı çırpı getirip ateş yakayım dedi kulağıma eğilip. Ateş istemiyor Juniper kardeş. Şu son günlerde vücudunun ısınmasını istemiyor. Ateş yakarsan paylar bizi. Paylasın varsın. O arada iliği kemiği ısınmış olur. Bunu söyler söylemez dışarı fırladı. Çok geçmeden de bir kucak dolusu odunla döndü. Ocak başına çöküp odunları çaktı ve yaktı. Francesco ne bir şey duyuyor ne bir şey görüyordu. tam göksel bir mutluluk içindeydi. Alevler yükseldi. Kulübenin dört yanına yansıdı. Ocağa doğru atıldım. İlkin sırtımı, sonra da karnımı ateşe tuttum. Derken ellerimi, ayaklarımı uzattım. İliğime kadar ısındım. Sonra Juniper ile ikimiz ateşin önünde oturup kıs kıs güldük. Keyfimiz iyice yerine gelmişti. Ama ikide bir Francesco'ya göz atıyor, sıcaklığı duyup duymadığına, bizi azarlayıp azarlamayacağına bakıyorduk. Biraz zorlaman gerek onu Leo kardeş diye akıl verdi bana. Yemeğe zorla, anlamıyormuş gibi yap, uyurken ateş yak. Gözleri başka yere bakarken hırkasını onar. Ölmesine bırakma. Farkında değil misin ki bizi doğrudan cennete götürebilecek böyle bir kılavuz elimize bir daha geçmez. Olmaz Juniper kardeş, yapamam. İzin vermez. Ben de onunla birlikte donuyorum ve açlıktan ölüyorum. Böyle çetin bir hayatı onunla paylaştığım için sana hayranım Leo kardeş. İnsan gücünün ötesinde olan bir şey bu. Nasıl katlanabiliyorsun? Katlanamıyorum Juniper kardeş. Yapabileceğimden daha fazlasını yapıyorum ama gururumdan. Sofuluk değil, gururdan. Bu noktaya gelmişken dönmeye utanıyorum. Kimden utanıyorsun? Herkesten, Tanrı'dan, Francesco'dan, çevremdekilerden, kendimden. Ara sıra bayramlarda örneğin, şöyle zengin bir sofrada yemek istemiyor mu canın? Ya da şarap yudumlamak veya yumuşak bir döşekte uyumak? Biliyorsun Tanrı bütün şeyleri insan için yapmış. Kabul etmek günah değil ki. Bana gelince niye açık konuşmayayım? Rahatım yerinde. Bu yüzden Tanrı'ya şükürler olsun. Duam sadece yüreğimden değil, aynı zamanda karnımdan, sıcak ellerim ve ayaklarımdan, bütün vücudumdan çıkıyor. Bütün sır burada Leo kardeş. İyi ile kendi çıkarın olan şeyi karıştırabilmek. Gülümsedim. Kılavuzumuz sen olaydın. Vaydı halimize Juniper kardeş. Hepimiz besili olarak cehennemi boylardık. Juniper cevap vermek için ağzını açmak üzereyken Francesco durumunu değiştirdi. Yüreklerimiz çarparak soluğumuzu tuttuk. Francesco döndü. Ateşi görür görmez, bu da ne diye bağırdı, kim yaktı ateşi, hemen su getirip söndürün onu. Peder Francesco, sevgi havarisi dedi Juniper Francesco'nun dizlerine kapanarak. Ateş hemşiremiz bizim, niçin öldürmek istiyorsun onu, acımıyor musun ona? Sen ki üstünde yürüdüğün şu toprağa bile acıyan, o da Tanrı'nın kızı ve bize yardım etmek istiyor. Bu yüzden geldi ve bize yardım etmek istiyor. Bu yüzden gelip ocağa oturdu, bak nasıl sesleniyor, işitmiyor musun? Francesco kardeş diyor, ben de Tanrı'nın yarattıklarındanım, öldürme beni. Francesco sustu, Juniper'in sözleri yüreğine işlemişti. Juniper kardeş, seni eski düzenbaz seni dedi sonunda gülerek. Geldin, sofu hokkabazlığınla her şeyi alt üst etmek istedin. Ocağa döndü, ateş hemşire bağışla beni, seni kulübemden kovmuyorum. Üstelik yine gelmeni rica ediyorum. Bunu dedikten sonra kapıya doğru gitti ve ateşten mümkün olduğu kadar uzağa oturdu. Ertesi sabah erkenden Francesco beni ayağıyla dürttü. Kalk Leo kardeş, kulübe fazla sıcak. Rahatız aşırı. Gel San Damiano'ya gidelim. Manastırın dışında dallardan yapılmış bir barınak var. Orada kalmak istiyorum. Ama senden ne haber? Katlanabilecek misin? Gücünü topla Leo kardeş. İstediğin zaman gidebilirsin. Kaçabilirsin. Bağışla beni, Tanrı'nın küçük arslanı. Sana bu denli işkence çektirdiğim için. Doğruydu. İşkence çektiriyordu. Ama bunu bana karşı olan büyük aşkından yapıyordu. Sen nereye gidersen ben de oraya gidiyorum Peder Francesco diye bağırdım ayağa sıçrayarak. Ardımdaki köprüleri yaktım. Geri dönemem artık. O halde yürü bakalım Leo kardeş. Ben de yaktım köprüleri. Geri dönme yok. Kolunu belime dola da düşmeyeyim. Henüz iyice aydınlanmadı ortalık. Yakıcı bir soğuk vardı. Gök lacivertti. Bütün yıldız sürüleri ince sabah aydınlığı içinde boğulmuştu. Hala direnip duran Zühre, kendini yok etsin diye güneşi bekliyordu. Kuşlar cıvıldamaya başlamamıştı henüz ama uzaklarda bir horozun ötüşü duyuldu. Kuşlar kışın aç dedim, ötme işleri ondan olsa gerek. İnsanlar da öyle mi acaba Francesco kardeş? Dua ve Türkiye çevirebilmek için bir şeyler yememiz gerekli mi acaba? Francesco gülümsedi. Aklın fikrin yemekte Leo kardeş. Söylediğin her şey Tanrı'ya inanmayanlar için doğru. Ama inananlar için bunun tersi doğru. Onlar için de dua besiye dönüyor. Karınları doymuş oluyor. Biz konuşurken ortalık daha bir aydınlandı. Doğu göğü pembeleşti. Sık iğne yapraklı bir çam altına girdiğimizde bir kuş kapalı duran göz kapaklarında bir parlaklık duyarak uyandı ve ötmeye başladı. Günaydın tarla kuşu kardeş diye bağırdı Francesco. San Damiano'ya gidiyoruz. Gel katıl bize. Tarla kuşu dalların arasından fırladı, uyuşukluğunu gidermek için silkindi, sevinç içinde öterek göğe ağdı. Onun San Damiano'su da gök dedi Francesco. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Manastıra vardığımızda rahibeler henüz sabah duasındaydılar. Kilisenin içindeki lambalar yanıyordu. Ayak ucunda ilerleyerek tapınağın küçük penceresine yürüdük ve dışarıda durup Tanrı'ya cıvıldayarak hitap eden tiz kadın sesleri duyduk. Bu ne büyük zevk Leo kardeş dedi Francesco gözleri yaşla dolarak. Güneş, tarla kuşu, sabah duası, herkesten önce uyanmış. Sevgiliye ilahiler okuyan İsa'nın gelinleri. Ne büyük zevk. Clara hemşirenin sesi ötekilerden daha belirli. Dua bitince rahibeler beyaz cübbelerine sarılmış bir halde avluya üşüştüler. Francesco'yu görür görmez buğday görmüş güvercinler gibi tiz, mutlu çığlıklar attılar. İlk önce çıkan Clara hemşire oldu. Francesco'nun kanlı elini tuttu ve onu gözyaşlarına beledi. Peder Francesco diye mırıldandı. Sesi heyecandan boğulur gibi. Peder Francesco, Clara hemşire, senin ve öteki hemşirelerin yanında birkaç gün kalmak istiyorum. Sizleri selamlayıp elveda diyeceğim, yola çıkıyorum. Kutsal baş rahibe, manastırın dışındaki dallardan yapılmış kulübede kalmak istiyorum. Clara hemşire Francesco'ya bakıyordu. İri gözlerinden yaşlar akıyordu. Peder Francesco, kulübe, manastır, bütün hemşireler emrinde. Buyruk senin. Francesco'nun yaşlı annesi göründü. Bir deri bir kemik kalmıştı. Uykusuz geçen geceler ve oruçlar renk bırakmamıştı yüzünde. Ama yüzü mutlulukla parıldıyordu. O da sırası gelince oğlunun elini öpmek için eğildi. Elini beyaz saçı üstüne koyup onu kutsadı. Anne diye fısıldadı. Anne, Pika hemşire. Hemşirelerden ikisi kulübeye düzen vermek üzere koştular. Ama Clara onları tuttu. Durun o işi ben yapacağım dedi. Bana bir çalı süpürgesi, bir testi su ve hücremdeki çiçek saksılarını getirin. Aynı zamanda bir lamba ile geçen gün piskoposun vermiş olduğu içinde saka kuşu olan kafesi de getirin. Francesco bitkindi. Tapınağın minik penceresi altına yere çöktü ve bekledi. Yüreği acı ve gururla dolu annesi çekilmiş olduğu avlunun köşesinden ona bakıyordu. Dudakları, ayakları ve elleri soğuktan morarmıştı. Hemşireler onu örtmek üzere kalın bir yün battaniye getirdilerse de onu bir yana fırlatıp ayağa kalkmayı denedi. Ama gücünün yetmediğini gördü. İki hemşire ona doğru koştu. Koltuk altlarından tutarak onu ağır ağır adım adım kulübeye yürüttüler. Clara onun için bir ot minder sermişti. Üstüne de içi bol samanla dolu bir döşek, yumuşak bir de yastık koymuşlardı. Hemşireler onu döşeğin üstüne koyup ikimizi yeniden yalnız bırakıp gittiler. Bir istediğin var mı Peder Francesco? Ne isteyebilir ki Leo kardeş? Daha ne isteyebilirim ki? Her şeyim var. Gözlerini kapadı. Allah'a ısmarladık dermiş gibi bana başıyla işaret etti. O gece uyku uyumadı. Sayıkladı durdu. Alnı, elleri, bütün vücudu ateş saçıyordu. Leo kardeş hemşirelere söyle. Beni görmeye gelmesinler artık. Söyle onlara yalnız kalmak istediğimi. Hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını. Şimdi bütün dileğim sessizlik. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne ateş ne yiyecek. Sadece sessizlik.